Ayrım 8.
Parti parti bütün fabrika alacak bu eğitimi. Siz ilk gruptasınız dedi şef. İlk grupta sadece iki kişi vardı. Ayvaz ve Cemil. O gece eve dönerken keyifleri kaçtı iyiden iyiye. Bir sürü soru geldi akıllarına. Ramazan'la olan ilk konuşmalarından bu yana olup bitenleri gözden geçirince iyiden iyiye işkillendiler. Cemil parti parti bütün fabrika dedi. Bizden başkası yoktu. Sanırım bunlar bize adam öldürtecekler dedi. Galiba haklısın. Birileri tetikçi yapmak istiyor bizi. Acaba kim diye sordu Ayvaz. Satılmış bey herhalde. Rasim Baba kanalıyla soktu bizi buraya. Şimdi birilerini vurdurtmak için silah talimi yaptırıyorlar. Güven Ticari Satılmış Bey'in gizli şirketlerinden birisi mutlaka. Belki Barbaros abinin bile parmağı vardır. Ayvaz heyecanla atılıp yok deve dedi. Satılmış Bey girişmez böyle bir işe. Hele Barbaros abim asla. Adam sürekli adımla hitap ediyor. İstanbul'a gelmemle yakından ilgilendi. Mümkün değil harcamaz bizi. Bence Rasim Baba kendi başına kotarıyor her şeyi. Bizi işe o soktu. Silah eğitimini de o verdiriyor belli. Olabilir. Bütün bunları Rasim Baba çeviriyor belki de. Abi bunlar mafya. Ne yapacakları hiç belli olmaz. İster misin Rasim Baba Satılmış Bey'i öldürtmek için bizi tetikçi seçmiş olsun? Ayvaz yerinden fırlayıp "Hii, Allah saklasın" dedi. Bu dünyada olmadık iş yok. Benimki de bir komplo teorisi işte. O gece uzun uzun konuşup ay sonunda Güven Ticaret'ten ayrılmaya karar verdiler. Ayrılma kararında Cemil'in ısrarı ağır basmıştı. İnternetle dünyaya açılacaklardı. Bütün olanakları araştıracaklardı. Küçük ya da büyük bir iş kuracaklardı. Bu dünyada dürüst bir iş kurmanın yolu mutlaka olmalıydı. O hafta Cemil Aysen'e telefon etti buluşalım diye. Aysen hiç vakti olmadığını söyledi. Atlatmıyordu, samimiydi, sesi güven vericiydi. Cemil ona inandı. Ertesi akşam gazetede tuhaf bir zayi ilanı gördü Ayvaz. Telaşla Cemil'e seslendi. Cemil koş, Satılmış abi kimliğini kaybetmiş. Cemil geldi, birlikte baktılar gazeteyi. 4 Aralık tarihliydi. İlanda üst kimliğimi kaybettim. Yakında alt kimliğimi çıkaracağımdan eski kimliğim hükümsüzdür. İmza Satılmış yazıyordu. Ayvaz, Satılmış abi bu, kimliğini kaybetmiş. Herkes arıyordu şimdi, biz de arasaydık keşke dedi. Bence ilan değil bu, karikatür. Turhan Selçuk çizmiş galiba. Yapma yahu. Karikatür mü sahi? Satılmış diye kimi kastetmişler acaba diye sordu Cemil. Bizim Satılmış abiyi kastediyor olmasınlar? Bilemezsin ki abi. Satılmış çok memlekette. Artık kim üstüne alınırsa ona kalır ihale. Karikatürcü kimi kastetmişse o adam verir mahkemeye. Bence veremez abi. Şimdi birisi çıkıp bu beni kastediyor dedi mi Satılmış'la kabul ediyor demektir. İyisi mi sesini çıkarmayacaksın bu gibi durumlarda. Alınganlık etmeyeceksin. Ayvaz, bence Satılmış abi mahkemeye verebilir bu gazeteyi. Üstüne alınmış gibi de olmaz. Doğuştan Satılmış kendisi zaten. İsimden kurtarıyor. Bak bir kurt düştü şimdi içime. Bu karikatürcü bizi mi kastediyor? Yok sanmıyorum. Laf gideceği yeri bulur. Fabrikada birkaç defa daha atış talimine çağrıldılar ancak Güven Ticaret'ten ayrılmaya kararlı oldukları için ses çıkarmadılar. Başlangıçta tedirgin olmasına rağmen Ayvaz atış talimlerinden giderek zevk almaya başladı. Cemil ise çelişki içindeydi. Kendini açıkça itiraf etmese de silah kullanmak hoşuna gitmeye başlamıştı. Özellikle hedefe isabet ettirdiğinde seviniyordu ama aynı zamanda bir suçluluk, tedirginlik de vardı içinde. Son zamanlarda içinden daha fazla lades oynamaya ve ellerini daha sık yıkamaya başlamıştı. Özellikle ellerini yıkarken sabunu 7 defa çevirmesi gerekiyordu. Saymadan el yıkayamaz olmuştu. Niçin? Bilmiyordu. Bir akşam Ayvaz yine yeni bir fikirle geldi. Heyecanlıydı. Abi, bu müthiş bir iş. Devletle Çakırköy Belediyesi arasında münazalı bir arazi varmış. Kime ait olduğu belli değil yani. Ülkemizde bir orman ama kime ait olduğu belli değil. Aynen öyle. İşte bu orman yakında bize ait olacak. Nasıl? Ramazan'la konuştum. Önemli tanıdıkları var. Ormanı 49 yıllığına bize kiralayacaklar. Sonra bir yasal düzenleme yapılacak. Orman tamamen bizim olacak. Gerekli parayı Ramazan'ın arkadaşları verecek. Önce turistik tesis diye başlayacağız. Sonra villa yapıp satacağız. Ramazan'da düzenlemeleri yapan arkadaşları da bu işi para için yapmıyorlar. Ya! Beşer villa vereceğiz onlara. Vefa borcu yani. Bize vefa, onlara sefa. Şimdi anladığım kadarıyla perdenin önünde biz olacağız, perdenin arkasında Ramazan, ağaçlar ise yerlerde, onca ağaç kesilecek. Abi, biz kesmesek nasıl olsa başkaları kesecek. Raif abiden aldığım kitapları daha okumadım. Ama bence başkasının zaten yapacağı bir ahlaksızlığı sen ondan önce davranıp yapabilecekken yapmamayı tercih etmek dürüstlük olsa gerek. Abi, sen o iki kitabı okuma. Okusan kafan iyice karışacak, ahlakın bozulacak. Nasılsa kesecek ağaçları birisi, biz keselim bari demek, nasılsa bir tetikçi bulacaklar, o halde biz olalım da para yabancı gitmesin demek gibi bir şey. Bir işe karar verdi mi insan, uygun iyi bir açıklama buluyor arkadan. Ayvaz, aslında haklısın, bir işe karar verdi mi insan, bir açıklama buluyor arkadan, ben de öyle yaptım galiba hiç farkında olmadan. Neyse, sonuçta bizim ormanın işi de yattı böylece. Dürüstlük düzgün tutar ormanları. Üç kağıtçı hem insanları çelmeler hem ağaçları. O gece Cemil Demir'le Cennet Şehir'deki bir konuşmalarını hatırladı. Yer yer silikçe, belki birazında ondan öğrendiği kadarıyla kendisi ilave etti. Şöyle demişti Demir. Bir yerde okudum. Çocuklar aynı masal kitabını 50 kez okuturlarmış ana babalarına. Bu davranışlarının sebebi dünyanın tutarlı, güvenilir bir yer olduğunu görme isteğiymiş. Bilgilerin akşamdan sabaha değişmediğini görmek için, belki de anne babalarının yalan söylemediğini görmek için, ezberledikleri halde aynı kitabı tekrar tekrar okuturlarmış. O halde biz çocuğa yalan söylediğimiz zaman bu dünya güvenilir bir yer değil mesajını vermiş oluyoruz. Güvenmeyeceksin. Babana güvenmeyeceksin. Annene, komşulara, bu mala zam yok diyen, devalüasyon yok diyen yetkililere güvenmeyeceksin. Türk lirasına güvenmeyeceksin. Döviz alacaksın. Hatta bankaya da güvenmeyeceksin. Dövizini evinde saklayacaksın. Bu kadar güvenilmez ortam üç kağıtçı yaratır. Gemisini yürüten kaptan üretir. Çocuklara söylenen küçük beyaz yalanlar yüzyıllar boyunca birikir. Önce gri, sonra kapkara bir renk alır. Bilgi kirliliği toplumun geçmişini ve geleceğini karartır. Bu yaşa geldik, yeni duyuyoruz. Meğer Hezarfen gerçekte uçmamış. Fatih gemilerini karadan yürütmemiş. Osmanlı'nın kayı soyundan olduğuna dair kanıt yokmuş. Atatürk 9'u 5 geçe ölmemiş, tören rahat yapılabilsin diye bayar saati ileri almış. Hazreti İsa çarmıha gerilmemiş, onun kutsal kefeni diye sunulan şeyi Leonardo Usta yapmış. Marie Antoinette pasta yesinler dememiş ve Topkapı'daki kutsal emanetler gerçek olmayabilirmiş. Bunların bazısı doğru, bazısı yanlış belki. Yanlışsa milletin kafasını karıştırmak niye? Belki de bunların hepsi masum bir kadına atılan iftira kadar kara değil. Komşunun namusuna yönelik küçük masum bir yalan mahvedici bir katrana dönüşebilir her zaman. Sonra tutup öldürüyorlar kızı. Ulan senin her tarafın riya, kıza kızmak reva mı? Herkes her zaman herkese yalan söyledi. Sonra fatura bir kadıncağıza kesildi. İki yüzlü aile meclisleri tek celsede karar verdi. O gece Cemil rüyasında kanat takıp Galata Kulesi'nden Üsküdar'a doğru uçtuğunu gördü. Uçmak güzeldi. 22. İş dönüşü ekmek almak için bakkala uğradı Cemil. Elinde ekmekle parasını ödemek için bekliyordu. Bakkal, "Beyim, benimki bayat, köşedeki bakkaldan al istersen, ona yeni geldi," dedi. Cemil, "Sağ ol, bu olsun," dedi. Bakkalın davranışı Cemil'i şaşırttı. Cennetşehir'de böyle davranan esnaf çoktu. Orada insanlar komşularını kazıklamak istemezlerdi. İstanbul'da ise kimse kimsenin komşusu olmadığı için, mahallenin bakkalı kendini mahalleli saymadığı için bu tür samimi ve dürüst davranışlar göremezdiniz. En azından Cemil görülmeyeceğini düşünüyordu. Ertesi gün ayakları Raif'in dükkanına götürdü Cemil'i. Ağır ağır yürümekteydi. Kerteriz defterini okumadım. O felsefe kitabında sorarsa ayıp olacak diye düşünüyordu ki birden bir çığlık duydu. Bir kadın imdat diye bağırıyordu. Çantasına yapışmıştı. Adam bütün gücüyle çekti çantayı. Kadın yüzü koyun yere düştü. Adam koşarak uzaklaştı. Kadın anlaşılmaz bir şeyler söyleyerek canhıraş çığlıklar atıyordu. İnsanlar kadına doğru koştular. Kimse hırsızın peşinden koşmadı. Cemil donup kalmıştı. Sonra bir süre insanları fark etmeden yürüdü. Birkaç defa cüzdanını yokladı. Burası İstanbul'du. Bir ara bir dondurmacının önünden geçiyordu. 4 yaşlarında bir oğlan annesinin elinden çekiştirerek "Dondurma al bana," diye bağırdı. "O dondurmalar satılık değil," diye karşılık verdi annesi. Dondurmacı ellerini tezgaha dayamış onlara bakıyordu. Kadın dondurmacıya, "Amcası, bu dondurma satılık değil, değil mi?" dedi. Dondurmacı isteksiz ama tayin edilmiş bir sesle, "Yok, satılık değil," diye karşılık verdi. Dondurmacı içeri girdi, kadın gitti, çocuk gitti, Cemil gitti, herkes gitti, geride bir soru işareti kaldı. Raif'in yanına vardığında hava iyice kararmıştı. Yine dostça karşıladı Raif. Cemil az önceki iki olayı, gasp eden adam ile dondurma almayan anneyi anlattı. İki olay birbiriyle ilgisiz ama ilgimi çekti Raif abi, dedi. İki olay ilgisiz gibi gözüküyor ama aslında birbiriyle çok ilgili, benzer, diye karşılık verdi Raif. Nasıl? Biri çantayı gasp etti, diğeri dondurmayı gasp etti ve ikisi de dürüst değil. Çantayı alan da dürüst değil, dondurmayı almayan da. Tek fark ikincisi kandırıkçı, birincisi ise zorba. Çantayı çalan zorba ve saldırgandı ama anne bu kadar kötü değil bence. Bence birbirinden farksız ikisi de. Çantayı gasp eden açıkça zorbaydı. Dondurmayı almamak için yalan söyleyen anne ise gizlice zorbalık etti. Peki anne ne yapmalıydı? Anne kural koymalıydı. Örneğin günde bir dondurma. Kurallı, gerçekçi bir dünya oluşturamayan, yalan söyleyip gerçek dışı bir dünya sunar çocuğuna. Çocuklar masallardaki gerçek dışı dünyaları hazmedebilirler ama gerçek dünyaya serpiştirilmiş, gerçek olmayan, yalanlı küçük dünyaları hazmetmekte güçlük çekerler. Politikacılar yalan söylüyor diye kızıyor nicesi. Çocuklara yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş toplumlarda politikacılar da yalan söyler çoğunlukla. Gökten düşmezler çünkü. Bir ailede yetişirler sonuçta. Cemil, politikacılar yalan söylememeli. Ellerinde çay bardağıyla televizyona çıkıp bunda radyasyon yok diye veya size iki anahtar vereceğiz diye yalan söylememeli. Niye? Çocuklara küçük beyaz yalanlar söylemeyi doğal sayıyoruz milletçe. Politikacıya da söylendi küçükken. O da büyüdüğünde alıp eline bir bardak çayı söyleyiveriyor yalanı çocuklarına. Baba demiyor muyuz onlara? Hem her şey göreceli. Doğru dedi Cemil. Sabahları babamın işe gitmesini istemezdim. O da üzülmek için beni bir sakız alıp geleceğim derdi. Ama hiç sakız getirmedi. Şimdi 1000 sakızlı yalan mı daha küçük bir şey yoksa bir bardaktaki yalan mı? Göreceli. Çocuklara küçük beyaz yalanlar söylenebilir diyor insanlar. Kendilerini aldatıyorlar. Yani ben küçük beyaz yalana taraftarım da büyük siyah yalana karşıyım anlamı var bu cümlede. İyi de bir çocuğa büyük bir kara yalan ne olabilir ki? Yavrum bana 100 milyar borç ver hemen öderim mi diyeceksin? 100 milyarı yoktur sonuçta. Çocuğa büyük kara yalan söyleyemezsin. Zıddı olmayan sıfatın kendisi de yoktur. Çocuklara küçük beyaz yalan söyleyebilirim demek kendini kandırmaktır aslında. Demir abim olsa bu da seninkine benzer bir ladescilik derdi Cemil. Raif anlamadı. Cemil ladesi olan ilgisini kendisine ladesçi dendiğini anlattı. Sonra bazı filmlerde görüyorum batılılar çocuklarına hiç yalan söylemiyorlar onları adam yerine koyuyorlar dedi. Raif bence mikro yalan yok batıda ama makro var. Bizde maşallah hem mikro hem makro bu alanda ilerideyiz onlardan. Makro yalan nasıl oluyor abi batıda? Çıkardıkları gazeteleri dergileri oku daha da iyisi çevirdikleri filmleri izle görürsün. Dünyayı ilgilendiren bir yalanları hataları varsa yıllar sonra bile olsa filmini çevirip pardon yanılmışız diyorlar. Böylece hem yüce gönüllülük sergiliyorlar hem gecikmeli dürüstlük gösteriyorlar hem de bunun filmini dünyaya satıp para kazanıyorlar. Muhteşemden de öte devasa global bir lades oynuyorlar. Ladescilik belki de doğal. Doğada yalan var mı abi? Bilmem. Belki. Tutki var. Ancak doğaya evleri, arabaları, elbiseleri katan insan bu konuda da bir şeyler katmalı, ahlaklı, dürüst olmalı. Doğada ahlak ve ahlaksız yok belki ama doğaya şu kitapları ekleyen insan ahlakı da eklemeli. Bir açıdan bakınca hayvanlar da yalan söylüyor galiba. Senin hesaba göre ladescilik var doğada. Sahi mi? Bu kalemun bir tür yalancı. Ya da tarla kuşu mesela. Tilki peşine takılsa da yuvasını bulamasın diye sakat taklidi yapıp düşe kalka kaçar, tilki yuvasından yeteri kadar uzaklaştırdığında pır diye uçup gidermiş havada. Asıl arı kuşu üç kağıtçıdır, ladescidir. Alınmıyorsun değil mi? Yok abi, adım ladesçi ama ben dürüstüm. Lades dışında kandırmam kimseyi. Şimdi bu arı kuşları avlanırken bir tane gözcü bırakırlarmış. Gözcünün görevi avlanmadan göğü gözetlemek, atmaca geldiğinde özel bir ses sinyal çıkarıp tehlikeyi haber vermekmiş. Fakat bazen gözcüler havada güzel bir böcek gördüklerinde görevlerini unutup yanlış alarm, sahte atmaca sinyali verirlermiş. Öteki arı kuşları sinyale kanıp saklandıklarında bizim gözcü fırlayıp yakalarmış böceği havada. Ancak gözcü kuşlar bu işi sık sık yapmazlar, işin cıcığını çıkarmazlarmış. Abi, bu sahte atmaca sinyali evrimleşip günümüze gelmiş. Borsada sahte atmaca sinyalleri yayıyor kimileri. Hani bir zamanlar vadeliye çok yüksek faiz veren bir banka batıyor diye söylenti çıkmıştı basında. O da gece yarılarına kadar şubelerini açık tutmuştu. Annemin de parası vardı. Herkes gibi o da koşup bari ana parayı kurtarayım diye bir yıllık vadeyi bozmuştu. Banka durmadan biz batmıyoruz dedi ama kimse inanmadı ve banka batmadı. Bilakis yükseldi. Bir yıllık faizden vazgeçtiği için müşterileri. Batıyor söylentisini kendi çıkarmıştı belli ki. Yani belki. Neden olmasın dedi Raif. Dürüstlük şart mı abi? Yahu ne bileyim belki de şart değil. Belki de dürüstlük bir lükstür. Yani? Dürüstlük bir lükstür galiba. Bir hobidir. Bireysel bir şeydir. Sahip olanı zenginleştirir. Nasıl? Belki de şöyle demeli. Ahlak, ahlaksızlık etme gücü olup da etmeyenler için bir lükstür. Pahalı bir hobidir. Ama ahlaksızlığa gücü olmayanlar için sıradan bir davranıştır. Şimdi bak, sade bir vatandaşın bebeğinin altını değiştirmesi veya bir omlet yapması basit bir iştir. Ama bir kraliçenin mürebbiyelerin baktığı bebeğinin altını arada bir heves edip değiştirmesi veya 10 yılda bir mutfağa inip omlet pişirmesi adamları tarafından yıllarca anlatılan ender lüks bir şeydir. Ahlak da böyle. Tarihte veya günümüzde bir devlet, bir kral düşün. Bu devlet ekonomik ve askeri bakımdan çok güçlüyken, bir zayıf ülkeye saldırıp onu işgal edebilecekken, sadece insani, ahlaki gerekçelerle bunu yapmazsa, işte bu ahlaktır ve saldırmanın getireceği kazançtan daha pahalı, lüks bir şeydir. Bu lükse herkes sahip olamaz. Güçlüyken saldırmama, çalabilecekken çalmama lüksüne herkes sahip olamaz. O gece Raif birçok şeyi daha anlattı. O da demir gibi konuşmayı seviyordu. Konuşurken sanki karşısındakine bir şeyler öğretmeye çalışır gibi gözüküyordu Raif. Ama aslında kendi içindeki acıyı dindirmek için konuşuyordu. Üç kağıtçılığın kol gezdiği, ahlaksızlığın meydanı boş bulduğu bir ortamda, sabah çöpçülerinin alışılmışlığı içinde kendi içini tiksindirici düşüncelerden temizlemek için konuşuyordu aslında. Akan suların pislikleri temizlemesi gibi demirle Raif de sürekli konuşuyorlardı. Derler ki dedi Raif, çok büyük bir komutan bir kaleyi kuşatmış eskiden. Kale halkı kan dökmezsen teslim oluruz demiş. Komutan kan dökmeyeceğine söz vermiş, kapılar açılmış, şehir teslim olmuş. Ertesi gün büyük kuyular kazdırmış komutan ve diri diri gömdürmüş gazileri. Böylece sözünü tutmuş, kan dökmemiş. Şimdi bu ne? Ladesçilik sayılır senin tabirince. Komutana sorsan küçük beyaz bir yalan söyledim, kendi askerimi kırılmaktan kurtardım der kendince. Demin çocuğuna dondurma satılık değil diyen anne gibi. Annesi de o komutana küçük beyaz yalanlar söylemiştir belki dedi Cemil. Televizyonda radyasyonlu çay içmekle insanları toprağa gömmek farklı olmasa gerek. Zorbalık bazen gasp kıyafetiyle gezer, bazen üç kağıtçılık dedi Raif. Küçüktüm, bir yetkili şu mala zam yok dedi mi, babam hemen ondan alalım zam gelecek derdi. Alma baba, bak radyo söyledi zam gelmeyecek diye karşı çıkardım. Babam evladım, o ara namesi zam gelecek diye karşılık verirdi. Alırdık, iki gün sonra zam gelirdi. Sonra ne zaman bir bakan, başbakan devalüasyon yok dese devalüasyon gelir üç gün içinde. Okulda bir ödev yapmıştık gazete arşivlerini tarayıp. Ne yazık ki böyle. Yalan bukalemun gibidir, her kıyafete bürünür. Sana tarihten ikinci bir komutan. Osmanlı'dan Sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa Tebriz'i kuşatır. Halk kan dökmezsen ve yağmalamazsan şehri sana teslim ederiz der. Osman Paşa söz veriyorum, kan dökme yok, yağma yok güvencesi verir. Halk şehrin kapılarını açar, asker şehre girer. Kan dökme ve yağmalama olmaz. Ancak asker aç ve perişandır. Yeniçerinin maaşı verilememiştir. Çünkü hazine bir haftalık yolda geridedir. Ulaşması bir hafta sürecektir. Hazine ulaşana kadar askeri disiplin altında tutmak zor olacaktır. Özdemiroğlu Osman Paşa bir şey akıl eder. Küçük deri parçalarına mührünü bastırıp maaş yerine askere dağıtır. Bir tür çek gibi. Çırtkanlar çıkarıp halka ellerinde mührüm olan derileri getirenlere istedikleri yiyecekleri giyecekleri satın. Hazine geldiğinde bu deriler para ile değiştirilecek dedirtir. Esnaf vezirin sözüne güvenip üzerinde mühür bulunan derileri getirenlere malını satar. Bir süre sonra hazine gelir, çadırlar kurulur, çırtkanlar şehre dağılıp derilerin parayla değiştirilebileceğini bildirir. Esnaf ellerindekini götürüp parayla değiştirir. Bazı derilerse geri gelmez. Çünkü esnaf bu olayı ilginç bulmuş, birkaç tanesini saklamak istemiştir. Arta kalan parayı vezir cebine atabilecekken atmaz, hazineye irat kaydeder. Olay biter. Osmanlı'da çok yiyici, rüşvetçi vezir vardı ama bu Osman Paşa gibi, Plevne kahramanı Osman Paşa gibi dürüstler de oldu. Raif Cemil'in koluna hafifçe dokunup, ''Şimdi ben Osman Paşa'yı anlatırken sen sürekli, dur bakalım, halka nasıl kazık atacak bu vezir diye düşündün, doğru mu?'' diye sordu. Cemil gülümseyerek, ''Aynen öyle'' dedi. Ama atmadı. Hikayenin sonunda sözünü tuttuğunu görmek hoşuna gitti mi? Evet, çok hoş geldi. İşte, dürüstlük tadına varanlar için hoş bir şeydir. Osmanlı'da çok yiyici, hortumcu, vezir, sadrazam vardı. Kimisi yaptığı her tayinden rüşvet alırdı. En güçlü, en kanuni dönemde, kanuninin döneminde Fuzuli selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar dedi. Bak, eskiden kalma bir halk hikayesi vardır Anadolu'da. Bir paşa vali tayin edilmiş doğuya, soyup soğanı çevirmiş halkı. Eşraf hazırlanmış, İstanbul'a gidip şikayet etmek için padişaha. Vali bunu duymuş, eşrafı konağının gizli bölmesine götürüp bir sandık göstermiş. Sandıkta altın, gümüş varmış, silme dolmasına dört parmak kalmış. Vali eşrafa bakın demiş, ben buraya geldiğimde bu sandık boştu. Şu an dolmasına dört parmak var. Eğer siz beni padişaha şikayet ederseniz, padişah da görevden alırsa yerime yeni bir vali gelir. Fakat dikkat edin, boş sandıkla gelir, o sandığı yeniden doldurmanız gerekir. Benim sandığın dolmasına dört parmak var. Silme dolunca vallahi dürüst olacağım. Varın siz karar verin. Eşraf düşünmüş, yeni bir sandığı sıfırdan doldurmak yerine şu dört parmağı dolduralım daha karlı demişler. Ah benim zavallı halkım. Bu öyküde ne var? Vurgunculuğu kabullenme, kanıksama var. Burada kanayan bir yara, kabuk tutmayan bir kanser var. Özdemiroğlu Osman Paşa sandıksız bir vezirmiş anlaşılan. Sen onu sevdin. Raif abi, Osmanlı'nın rüşvet ve soygun illeti Cumhuriyet'te bitti mi? Bitmedi. Cumhuriyet dürüstlüktür ama Cumhuriyet'in tüccarları, memurları yeterince dürüst mü? Eğer dürüst ise ne diye gümbür gümbür sesler gelir bunca yıldır gümrüklerden? Bir vatandaş Atatürk'ün karşısına geçip samimiyetle, paşam be, memurların çok hırsız demiş. Atatürk de aynı samimiyetle, biliyorum çocuk ama bu hırsız memurlarla da olsa yine de sizi kalkındıracağım demiş. Vay be, ben bu söze ağlarım şimdi. Peki ne yapmak gerekli? Bireyler, beyler, yöneticiler, güçlüler dürüst olmalı. Dürüstlük lüks bir şeydir. Birer birer kişiler bu lüksün tadına varmalı. İyi de dürüstlük güçlülerin ayrıcalığı olmamalı. Halk da dürüst olmalı. Olmalı. Benim demek istediğim toplumsal ahlak işe yaramaz, rutin ve baskıcıdır, ahlak bireysel olmalıdır. Bireyin ahlaklı olması da bazen fedakarlık gerektirir, o yüzden lükstür. Sana verdiğim Yakupoğlu'nun kitabını okudun mu? Cemil hafifçe irkilip, okumak üzereyim abi dedi. İnsan kitap okurken yaşar, yaşarken okumalı. Aslında bütün bir yaşam bir kitaba benzer zaten. Yaşamı da bir kitap gibi toptan alırsın eline ve bir gün toptan bırakırsın ama onu sayfa sayfa okuyabilirsin. Ve hiçbir kitabın seni kandırmasını, sana yalan söylemesini istemezsin. Cemil sebebini anlayamadığı bir hüzün duydu içinde. O gece Cemil yaşamın kerteriz defterlerinden dürüstlük üzerineyi okumaya başladı.